Ayrım 25.
Sayfa 624. Hayvanları bağladım dedi Sancho. Şimdi ne yapacağız? Ne mi yapacağız dedi Don Quixote. Haç çıkarıp demir alacağız. Yani kayığa binip bağlandığı halatı keseceğiz. Sonra kayığa atladı. Sancho da onu izledi. Halatı kesti ve kayık ağır ağır kıyıdan uzaklaşmaya başladı. Kıyıdan 8 karış kadar uzaklaşmışlardı ki Sancho mahvolacağı korkusuyla tir tir titremeye başladı. Yine de onu en çok üzen eşeğin anırması, Rosinante'nin de bağlarından kurtulmak için debelenmesi oldu. Efendisine dedi ki, ''Kara kaçan bizim yokluğumuza üzülüp anırıyor. Rosinante de peşimizden gelebilmek için iplerden kurtulmaya çalışıyor.'' Ah sevgili dostlarım, Tanrı sizi korusun. Bizi sizden ayıran bu çılgınlığa son verip bu yanılgıdan kurtarsın ve size kavuştursun. Bunları söylerken öyle acıklı bir ağlama tutturdu ki Don Quixote esef ve öfkeyle dedi ki ''Neden korkuyorsun korkak yaratık? Neden ağlıyorsun sulu göz? Peşine düşen mi var, seni taciz eden mi var tavşan yürekli? Neyin eksik ki bolluk ortasında yokluktan yakınıyorsun? Karlı Ripai dağlarında yalın ayak mı yürüyorsun? Yo hayır, bir arşidük gibi kayıkta oturmuş bu güzel ırmağın sakin sularında ilerliyorsun. Yakında engin denize ulaşacağız. Bu arada en aşağı 700-800 fersah yol almış olmalıyız. Kutup yüksekliğini ölçebileceğim bir usturlabım olsaydı yanımda, ne kadar yol aldığımızı söyleyebilirdim sana. Yine de ben bu işten biraz anlıyorsam, iki zıt kutbu eşit mesafede birbirinden ayıran ekvator hattını ya geçtik ya da yakında geçeceğiz. Bu zat-ı alinizin dediği ata geldiğimizde ne kadar yol almış olacağız diye sordu Sancho. Çok fazla dedi Don Quixote. Çünkü söylediğim hattı geçtiğimizde bilinen riyaziye ve kozmografya alimlerinin en büyüğü olan Ptolemaios'un hesabına göre yerkürenin 360 derecelik denizleriyle karalarının yarısını kat etmiş olacağız. Yüce Tanrım dedi Sancho, Zat-ı Ali'niz söylediklerinizi ispat etmek için tutmuş kafirin tekini riyakar bir afyon müptelasını şahit gösteriyorsunuz. Don Quixote, Sancho'nun riyaziye ve kozmografya alimi Ptolemaios'la ilgili yorumuna güldü ve dedi ki, ''Şunu bil ki Sancho, İspanyollar ve Kadiz'den gemiye binip Doğu Hint adalarına gidenler için söylediğim ekvator hattını geçtiklerinin bir işareti de gemideki herkesin bitlerinin ölmesidir. Ağırlığınca altın verseler koca gemide bir tek bit bulunamaz.'' Kısacası Sancho, elinle bacağını bir yokla bakalım. Canlı bir yaratık bulursan bu şüpheden kurtuluruz. Bulamazsan hattı geçtik demektir. Ben bunların hiçbirine inanmıyorum diye cevap verdi Sancho. Yine de Zat-ı Ali'nizin emrini yerine getireceğim. Aslında bu tecrübeleri yapmaya ne lüzum var anlamıyorum. Çünkü kendi gözümle görüyorum ki kıyıdan 20 karış bile açılmadık. Hayvanların olduğu yerden de 8 karış uzaklaşmadık. Rosinante ile kara kaçan aynı bıraktığımız yerdeler. Onları kerteriz alınca anlıyorum ki karınca hızında bile ilerlediğimiz yok bizim yemin ederim. Sen benim dediğimi yap Sancho, başka şeyle ilgilenme. Sen enlem nedir, boylam nedir, zodyak nedir, tutulum nedir, kutup nedir, gün dönümü nedir, ılım nedir, gezegen nedir, burç nedir, ölçüm nedir, gök küre, yer küre nedir bilmezsin. Bütün bunları veya bir kısmını bilseydin, hangi paralelleri kestiğimizi, hangi burçları görüp hangilerini arkamızda bıraktığımızı, bırakmakta olduğumuzu açıkça görürdün. Tekrar söylüyorum, sen üstünü başını yokla. Bana kalırsa bembeyaz, dümdüz bir kağıt kadar tertemizsin. Sancho elini yavaşça gezdirerek üstünü yoklamaya başladı. Sol dizinin arkasına geldiğinde başını kaldırıp efendisine baktı ve dedi ki, ''Ya bu tecrübe yalan ya da Zat-ı Ali'nizin dediği yere henüz gelmemişiz. Hem de daha fersahlarca uzaktayız.'' Ne o dedi Don Quixote, bir şey mi buldun? Birden fazla dedi Sancho. Sonra parmaklarını sallayıp elini ırmağa sokarak yıkadı. Bu arada kayık akıntının ortasında süzülerek kayıyor. Onu gizli bir zihin veya saklı bir büyücü değil, suyun o sırada yumuşak ve sakin olan akıntısı hareket ettiriyordu. Bu sırada nehrin ortasında iri su değirmenleri gördüler. Don Quixote onları görür görmez yüksek sesle Sancho'ya dedi ki, ''Gördün mü? İşte arkadaşım, yardım etmek üzere getirildiğim mazlum şövalye, kraliçe veya prensesin bulunduğu şehir, şato veya kale göründü.'' ''Ne şehri, ne şatosu, ne kalesi efendim?'' dedi Sancho. ''Görmüyor musunuz? Onlar nehrin ortasında buğday öğütülen su değirmenleri.'' ''Sus Sancho'' dedi Don Quixote. ''Onlar su değirmeni gibi görünseler de değiller. Sana söyledim ya, büyü her şeyi değiştirir, tabii halinden çıkarır. Gerçekten bir varlıktan başka bir varlığa dönüştürdüğünü söylemiyorum ama öyle görünür. Umutlarımın tek sığınağı Dulcinea'nın değişimiyle tecrübe de bunu göstermişti bize.'' Bu arada nehir akıntısının tam ortasına girmiş olan kayık, o ana kadarki yavaşlığıyla ilerlemiyordu. Nehirde yüzmekte olan kayığı gören değirmenciler, çarklar tarafından yutulacağını anlayarak alelacele uzun sopalarla kayığı tutmaya çıktılar. Bütün yüzleri, üstleri başları una bulanmış olduğundan garip bir görüntü arz ediyorlardı. Bağıra çağıra konuşuyorlardı. ''Kör şeytanlar, nereye gidiyorsunuz? Aklınızı mı kaçırdınız? Niyetiniz ne? Boğulup bu çarklarda paramparça olmak mı istiyorsunuz?'' ''Ben sana söylememiş miydim Sancho?'' dedi Don Quixote. ''Bileğimin gücünü ispat edeceğim yere geldik işte. Bak karşıma çıkan serserilere, alçaklara. Bak bana meydan okuyan canavarlara. Bak bizi korkutmaya çalışan şu çirkin yaratıklara. Şimdi görürsünüz siz haydutlar.'' Ve kayığın içinde ayağa kalkıp haykırarak değirmencileri tehdit etmeye başladı. ''Ey fesat, aklı çelinmiş serseriler! Bu kale veya zindanda hapis tuttuğunuz kişi, alçak veya yüksek, hangi tabakadan, hangi mevkiden olursa olsun, kendisini derhal serbest bırakın. Ben La Mançalı Don Quixote, namı diğer Aslanlar Şövalyesiyim. Bu serüveni başarıyla sonuçlandırma görevi yüce tanrılar tarafından bana verildi.'' Bunları söyledikten sonra elini kılıcına attı ve değirmencilere karşı havada savurmaya başladı. Söylediği saçmalıkları duyan ve anlamayan değirmenciler, çarkların su yoluna, akıntısına kapılmış olan kayığı sopalarıyla itmeye koyuldular. Sancho dizüstü çöküp Tanrı'ya bu korkunç tehlikeden kendisini kurtarması için yakarmaya koyuldu. Tanrı dualarını kabul etti ve değirmencilerin gayreti ve sürati sayesinde kayık sopalarla itilerek kurtarıldı. Ama kayığı devrilmekten alakoyamadılar. Don Quixote ile Sancho da balıklama suya daldılar. Don Quixote talihliydi çünkü ördek gibi yüzüyordu. Yine de zırhlarının ağırlığıyla iki kere dibe çöktü. Değirmenciler suya atlayıp ikisini de kucaklayarak çıkarmasalar, o nehir ikisine de mezar olacaktı. Karaya çıktıklarında susuzluktan ölmek üzere değil, sırılsıklandılar. Sancho diz çöküp ellerini birleştirdi. Gözlerini gökyüzüne dikti ve uzun, inançlı bir duayla Tanrı'ya artık kendisini efendisinin cüretkar arzularından ve girişimlerinden kurtarsın diye yakardı. Bu arada çarkların parçaladığı kayığın sahibi olan balıkçılar geldiler. Kayığın paramparça olduğunu görünce Sancho'yu soymaya ve Don Quixote'den parasını istemeye koyuldular. Don Quixote hiç istifini bozmadan, hiçbir şey olmamış gibi değirmencilere ve kayıkçılara kayığın parasını seve seve ödeyeceğini söyledi. Yalnız tek şartı vardı. O şatoda hapis tuttukları kişi veya kişileri serbest bırakacaklar, kayıtsız şartsız kendisine teslim edeceklerdi. ''Ne hapsi ne şatosu, şuursuz adam'' dedi değirmencilerden biri. Yoksa değirmene buğday öğütmeye gelenleri mi götürmek istiyorsun? Don Quixote içinden yeter dedi. Bu aşağılık herifleri ricayla iyilik yapmaya ikna etmek için uğraşmak, çölde vaaz vermeye benzer. Bu serüvende iki cesur büyücü karşılaşmış olmalı. Birinin niyetini öbürü bozuyor. Biri bana kayığı temin etti, öteki kayığı baş aşağı çevirdi. Mazlumu Tanrı kurtarsın. Bu dünya birbirine zıt düzenlerle, dolaplarla dolu. Benden bu kadar. Sonra yüksek sesle değirmenlere bakarak konuştu. Bu zindanda hapis tutulan dostlarım, her kimseniz beni affedin. Maalesef sizi bu beladan kurtaramıyorum. Bu serüven bir başka şövalyenin alın yazısı olmalı. Bu sözleri söyledikten sonra balıkçılarla anlaştı ve kayık için 50 riyal ödedi. Sancho parayı istemeye istemeye verdi ve dedi ki, böyle iki kayık gezintisi daha yaparsak bütün para suyunu çeker. Balıkçılarla değirmenciler bu iki adamın diğer insanlardan böylesine farklı olan görüntüleri karşısında hayrete düşmüşlerdi. Don Quixote'nin sözlerini, sorularını anlamıyorlardı. Deli olduklarına kanaat getirip değirmenciler değirmenlerine, balıkçılar da kulübelerine çekildiler. Don Quixote ve Sancho da hayvanlarına ve hayvanlıklarına döndüler. Büyülü kayık serüveni de böylece sona erdi. 30. Bölüm. Don Quixote'nin güzel bir avcı kadınla karşılaşmasına dair. Şövalye ve silahtarı hayvanlarının yanına vardıklarında epeyce hüzünlü ve keyifsizdiler. Özellikle Sancho'nun para kesesine dokunuldu mu ruhu parçalanıyor, oradan alınan her metelik kendi etinden koparılıyormuş gibi geliyordu ona. Sonuçta birbirlerine tek söz söylemeden hayvanlarına bindiler ve meşhur ırmaktan uzaklaştılar. Don Quixote sevdalı hülyalara gömüldü. Sancho da yükselme hayallerine daldı. Ama bunun gerçekleşmesi çok uzak görünüyordu kendisine. Sancho aptaldı ama efendisinin hareketlerinin hepsinin ya da çoğunun saçma olduğunun farkındaydı. Efendisiyle hesaplaşmadan, vedalaşmadan ayrılıp evine dönmek için fırsat kolluyordu. Ama kader olayları korktuğundan çok farklı bir şekilde geliştirdi. Ertesi gün güneş batarken bir ormandan çıkıyorlardı ki, Don Quixote önlerinde uzanan yeşil çayıra baktı ve ileride bir takım insanlar olduğunu gördü. Yaklaştığında kuş avcıları olduğunu anladı. Biraz daha yaklaştı ve aralarında yeşil koşumlu bembeyaz bir küheylanın üzerinde gümüşten bir tahtırevana oturmuş olan alımlı bir hanım ilişti gözüne. Hanım da yeşiller giymişti. Kıyafeti öyle muhteşem, öyle göz alıcıydı ki ihtişamın canlı örneği gibiydi. Sol elinde bir çakır vardı. Don Quixote bundan hanımın soylu bir kişi ve diğer bütün avcıların efendisi olduğu sonucunu çıkardı. Öyleydi de. Sancho'ya dedi ki, Sancho evladım, koş şu küheylanın üzerindeki çakırlı hanıma söyle, ben Aslanlar Şövalyesi soylu güzelliğini selamlıyorum. Eğer izin verme lütfunda bulunursa, ellerini öpmek, gücümün yettiğince emirlerini yerine getirip kendisine hizmet etmek istiyorum. Aman dikkatli konuş Sancho. Senin o atasözlerinden birini sokuşturma sözlerinin arasına. Tam buldunuz sokuşturacak adamı diye cevap verdi Sancho. Ben ha, herhalde soylu ve önemli bir hanımefendiye ilk kez haber götürmüyorum. Senyora Dulcinea'ya götürdüğün haber dışında en azından benim hizmetimde başkasına haber götürdüğünü ben bilmiyorum dedi Don Quixote. Doğru dedi Sancho. Ama borcunu ödemeye niyetli adam teminattan korkmaz. Ayrıca altın eli bıçak kesmez. Yani demek istiyorum ki bana bir şey söylemeye, tembihlemeye gerek yok. Ben her işi hallederim, her işten biraz anlarım. Sana inanıyorum Sancho dedi Don Quixote. Yolun açık olsun, Tanrı yardımcın olsun. Sancho eşeğini her zamanki uyuşukluğundan uyandırıp süratle uzaklaştı ve güzel avcı hanımın olduğu yere gitti. Eşeğinden inip hanımın önünde diz çökerek dedi ki, Güzel hanımefendi, şu ileride gördüğünüz şövalye, efendim, aslanlar şövalyesidir. Ben de onun silahtarıyım. Bana da evimde Sancho Panza derler. Kısa bir süre öncesine kadar mahzun yüzlü şövalye lakabıyla anılan bu aslanlar şövalyesi, beni şu haberi zat-ı alinize iletmem için gönderdi. Dileğini gerçekleştirmek, yani kendi dediğine ve benim de düşündüğüme göre, eşi bulunmaz güzellikteki bu yüceler yücesi hanımefendiye hizmet etmek için kendisine yüksek müsaadenizi bağışlamanızı lütfedip şeref vermenizi istirham ediyor. Bu müsaadeyi verirseniz sizin şöhretinize şöhret katılacak, onun da mutluluğu sonsuz olacak. Doğrusunu isterseniz iyi yürekli silahtar, diye cevap verdi hanım. Böyle bir haberin gerektirdiği merasimi yerine getirdiniz. Ayağa kalkın. Mahzun yüzlü şövalye gibi meşhur bir şövalyenin silahtarının diz çökmesi doğru değil. Kendisine ilişkin çok şey duyduk. Kalkın arkadaşım. Efendinize söyleyin, buyursun gelsin. Dük olan eşim ve ben kendisini bu yakındaki kır evimizde ağırlamaktan zevk duyacağız. Sancho ayağa kalktı. İyi yürekli hanımefendinin güzelliği kadar nezaketine, kibarlığına da hayran olmuştu. Efendisi mahzun yüzlü şövalyeden haberi olması da Sancho'yu çok şaşırtmıştı. Aslanlar şövalyesi olarak anmamasının sebebi bu ismin henüz çok yeni olmasındandı kuşkusuz. Adı henüz bilinmeyen düşes sordu. Söyler misiniz silahtar kardeş? Efendiniz hakkında La Mancha'lı yaratıcı asılsade Don Quixote'nin hikayesi diye bir kitap basılan Dulcinea del Toboso diye bir hanıma aşık olan şövalye değil mi? Ta kendisi hanımefendi, diye cevap verdi Sancho. Hikayede anlatılan, anlatılması gereken Sancho Panza dedikleri silahtarı da benim. Eğer beşikte, pardon, yani basımda beni başkasıyla değiştirmedilerse tabii. Bütün bunlara çok sevindim, dedi düşes. Kardeşim Panza, gidin efendinize söyleyin, hoş geldi, sefa getirdi. Başka hiçbir şey beni bu ziyaret kadar memnun edemezdi. Sancho bu son derece güzel cevabı alınca büyük bir memnuniyet içinde efendisinin yanına döndü ve ona soylu hanımefendinin bütün söylediklerini anlattı. Köylü lisanıyla hanımın inanılmaz güzelliğini, müthiş zarafetini ve kibarlığını göklere çıkardı. Don Quixote eğrin üzerinde doğruldu. Üzengilere iyice yerleşti. Siperliğini ayarladı. Rosinante'yi dürttü ve zarif bir eda ile düşesin elini öpmeye gitti. Don Quixote gelirken düşes de dükü, kocasını çağırtıp olayı anlattı. İkisi de bu hikayenin ilk bölümünü okuyup Don Quixote'nin çılgınlığını öğrendiklerinden onunla tanışmayı çok istiyorlar, büyük bir zevkle bekliyorlardı. Niyetleri onun suyuna gitmek, ne derse onaylamak, yanlarında kalacağı günler boyunca ona gezgin şövalye muamelesi yapıp şövalye kitaplarında alışılagelmiş bütün merasimleri yerine getirmekti. İkisi de bu kitapları okur, hatta çok severlerdi. Bu arada Don Quixote siperliği havaya kalkmış olarak geldi. Atından inmek üzere hamle yapınca Sancho üzengisini tutmak için atıldı. Ama aksilik bu ya, eşeğinden inerken ayağı semerin iplerinden birine takıldı. Sancho ayağını bir türlü kurtaramadı. Ağzı ve göğsü yere yapışık, öylece asılı kaldı. Üzengisi tutulmadan attan inmeye alışık olmayan Don Quixote, Sancho'nun tutmak üzere gelmiş olduğunu zannederek kendini aşağı attı. Bu arada Rosinante'nin herhalde kolanları iyi sıkılmamış olan eğerini de peşinden sürükledi. Böylece eğerle birlikte yere kapaklandı. Hem utanıyor hem de hala bukağısına asılı duran zavallı Sancho'ya dişlerinin arasından lanetler yağdırıyordu. Dük avcılarına, şövalye ile silahtarına yardım etmelerini buyurdu. Avcıların yardımıyla ayağa kalkan Don Quixote, her tarafı sızlayarak iki yana yalpa vura vura senyörlerin önünde diz çökmeye gitti. Ama Dük buna kesinlikle izin vermediği gibi atından inip Don Quixote'yi kucakladı ve dedi ki: "Saygıdeğer mahzun yüzlü şövalye, zat-ı âlinizin topraklarımdaki ilk adımının böyle hazin atılması beni çok üzdü. Lakin silahtarların ihmalkarlığı çok daha büyük talihsizliklere de yol açabiliyor. Yiğit prens, sizi görmek benim için öyle büyük bir talih ki, cehennemin derinliklerine kadar düşmüş olsam da sizi görmüş olmanın şerefi beni oradan kurtarırdı. Lanet olası silahtarım, eğerin kolanlarını sıkıp bağlamayı değil, bin kötülük söylemek için dilini çözmeyi bilir. Ancak ben ne durumda olursam olayım, düşmüş de olsam ayakta da, at üzerinde de olsam yaya da, daima sizin ve zat-ı âlinize layık bir eş, güzelliğin, nezaketin zirvesi olan saygıdeğer düşesin hizmetinde olacağım." "Bir dakika sevgili Lamançalı Don Quixote," dedi Dük. "Senyora Doña Dulcinea del Toboso'nun yanında başkasının güzelliği methedilmeye layık olamaz." Bu arada Sancho Panza ipten kurtulmuştu. Yakında olduğundan efendisi cevap vermeden o atıldı ve dedi ki: "Senyora Dulcinea del Toboso'nun çok güzel olduğu inkar edilemez doğrusu. Ama el elden üstündür. Tabiat topraktan çömlekler yapan çömlekçi gibidir derler. Bir tane güzel çömlek yapan iki tane, üç tane, yüz tane güzel çömlek yapabilir. Saygıdeğer düşes, doğrusu efendim Senyora Dulcinea del Toboso'dan geri kalmıyor da onun için söylüyorum." Don Quixote düşese döndü ve dedi ki: "Tahmin edebileceğiniz gibi yüce hanımefendi, dünyada hiçbir gezgin şövalyenin benimki kadar geveze ve komik bir silahtarı olmamıştır. Bendenize birkaç gün zat-ı âlinize hizmet etme lütfunu bahşederseniz, kendisi de bu sözlerimi doğrulayacaktır." Düşes buna şöyle cevap verdi: "Sevgili Sancho'nun komik olmasını ben çok takdir ediyorum. Çünkü bu onun akıllı olduğunu gösterir. Zat-ı âlinizin de gayet iyi bildiği gibi, Senyor Don Quixote, hoşluk ve espri aptal kafada bulunmaz. Sevgili Sancho komik ve esprili olduğuna göre ben akıllı olduğunu iddia ediyorum." "Ve geveze," diye ekledi Don Quixote. "Daha iyi ya," dedi Dük. "Az sözle çok espri yapılamaz. Ama bütün vaktimizi konuşarak geçirmeyelim. Buyurun sayın mahzun yüzlü şövalye." "Aslanlar şövalyesi demeniz gerekiyor Altes," dedi Sancho. "Çünkü mahzun yüzlü yok artık.